Ayrım 16.
Leman. Elma ağacından anlayan ağaca bakınca ağacın iyi bakılıp bakılmadığını anlar değil mi? İşte insandan anlayan da çocuğun davranışından o kişinin çocukluğunda nasıl bir ailede yetiştiğini anlar. Hatice teyze. Benim hal ve hareketimden ne anlıyorsunuz? Yakup Bey, ben şimdi size bir dizi davranış özellikleri sıralayacağım. Siz bu özelliklerden hangilerini kendinizde ya da Recep Bey'de gördüğünüzü bana söyleyin. Hatice teyze, ıhlamurunuzu tazelesem. Yakup Bey, yağ iyi olur lütfen. Leman, Hatice yenge sen otur. Yakup Bey'in ıhlamurunu ben tazelerim. Size de bir çay getireyim mi? Evet Leman'cığım, teşekkür ederim. Ihlamuru beklerken Yakup Bey konuşmaya başladı. İçeriden Leman, Yakup Bey beni bekleyin şimdi geliyorum dedi. Yakup Bey Leman'ın ıhlamur ve çayı getirmesini bekledi, sonra konuşmaya başladı. Yakup Bey, besbelli ki bende bir bozukluk var. Ben sevilmeye, kucaklanmaya layık olmayan değersiz bir yaratığım. Ana babamın hata yapması mümkün değil. Bütün kabahat özür bende diye düşünen çocuk kendinden utanır. Utanca boğularak yetiştirilen kişiler ne kendilerini ne de başkalarını olduğu gibi kabul edemezler. Diğerleriyle ilişkilerinde sürekli ve değişmeyen bazı olumsuz karakter özellikleri gösterirler. Olumsuz karakter özelliklerinin en başta geleni mükemmeliyetçiliktir. Mükemmeliyetçi olanların ne kendilerinde ne de başkalarında hiçbir kusura tahammülleri yoktur. Hiçbir zaman tatmin olmazlar. Her şeyde mutlaka bir kusur bulurlar. Hatice teyze, bu Recep'in ta kendisi. Çocukları ne kadar çok çalışırsa çalışsın, çocukların gayretini takdir etmez. Sınıfta en yüksek notu almazlarsa hayatı onlara zehir eder. Demek mükemmeliyetçi bir adam. Benim annem de öyleydi. Belki ben de öyleyim. Şimdi fark ediyorum. Ben de çocukların gayretinden ziyade hatalarına bakarım. Yakup Bey, bunlar önemli gözlemlemeler. Şimdi küçükken iyi çocukluk geçirmeyen insanların bir diğer özelliğine geçelim. Çocukken gereksinmeleri karşılanmayan insanların çoğu sürekli öfkeli, asık suratlıdır. Kendilerini güvenleri olmadığı için başkalarının yaklaşmasını pek istemezler. Öfkeyle asık suratta kişileri kendilerinden uzak tutarlar. Hatice teyze, Yakup Bey benim eğim genellikle asık suratlıdır. Ondan korkumuzdan bu evde çocuklar da ben de gülmekten çekiniriz. Recep'in de sizinle konuşması lazım. Hayatı hem kendine hem bize zehir ediyor farkında değil. Timur, Recep eniştem sizin kadar açık görüşü değil. Yakup Bey'in anlatacaklarına ne ilgi duyar ne de anlamak ister. Yakup Bey, Hatice Hanım sanırım Timur Bey haklı. Siz gerçekten takdir edilecek bir açıklığa sahipsiniz. Bana kalırsa şimdilik Recep Bey'i rahatsız etmeyelim. Hatice teyze, peki efendim, siz daha iyi bilirsiniz. Ama sizin anlattığınız şeyler ona çok benziyor. Leman, toplumda Recep dayım gibi çok insan var yengeciğim. Çevrene şöyle bir bak, kaç tane güler yüzlü insan görürsün? Hatice teyze, aslında benim de yüzüm pek gülmez. İnşallah Yakup Bey'in anlattıklarını dinleyip öğrenerek, hiç olmazsa Ayla ile Erol'un güler yüzlü insanlar olarak yetişmelerine çalışırım. Yakup Bey, şu söylediğiniz sözler beni ne kadar mutlu ediyor bilemezsiniz. Erol ve Ayla'nın mutluluğunun sizden geçtiğinin farkında olmanız, onların ihtiyaçlarını bilinçli olarak düşünmeniz çok önemli. Hatice teyze, Allah sizden razı olsun beyefendi. Size hep hayır duası edeceğim. Yakup Bey, teşekkür ederim. Hayır duanız çok makbule geçer. Leman, başka özelliklerden söz edecek misiniz Yakup Bey? Yakup Bey, evet, çocukları sağlıklı geçmemiş insanların bir başka özelliği sürekli eleştirici olmalarıdır. Bu kimseler çocukluklarından getirmiş oldukları utanç duygularını eleştirme ve suçlama yoluyla kendi çocuklarına aktarırlar. Eleştirme ve suçlama ana babada nasıl bir tutku halindeyse bir süre sonra çocukta da bir alışkanlık haline gelir. Hatice teyze, bunu hem kendimde hem de Recep'te görüyorum. Çocuklarda da bu huy başladı. Onlar da sürekli birbirlerini ve arkadaşlarını beğenmemeye başladılar. Yakup Bey siz konuştukça sanki gözümdeki bir perde kalkıyor, çocukların durumunu daha iyi kavruyorum. Gerçi sadece çocukların değil, hem Recep'in hem de kendimin durumunu da iyi anlamaya başladım. Timur, bravo teyzeciğim. Artık bundan sonra seninle rahat rahat konuşabiliriz. Leman, ya evet, şimdiden sonra bizim gördüğümüz bir durumu Hatice yengemle rahat rahat konuşabiliriz. Yakup Bey, bir diğer özellik aşağı görme, hor görmedir. Aşağı görülerek büyüyen ve kendi özbenliğinden utanan çocuk, diğerlerini aşağı görerek kendi utancını saklamaya çalışır. Başkalarını hor görmek ve aşağılamak onun karakterinin bir parçası haline gelebilir. Hatice teyze, bunu pek yapmıyoruz. Kimseyi hor gördüğümüzü hatırlamıyorum. Yakup Bey, güzel. Olanlar kadar olmayanları da tanımanız önemli. Bir başka özellik herkese, her yerde, her zaman hoş görünme ve hoş davranmadır. Bu kişiler hoş davranmayı bir zırh olarak kullanırlar. Böylece sahte bir dostluk ve yakınlık havası yaratarak kimsenin kendini üzecek dürüstçe bir söz söylemesine izin vermezler. İlişki içinde bulunduğu kişilere gelişme fırsatı vermezler. Hatice teyze bir süre sessizlikten sonra, "Evet, anlıyorum beyefendi." Yakup Bey, son olarak bahsedeceğim bir özellik haset ve kıskanmadır. Başkalarının başarısı, kişiliği, malı, arkadaşlığı, eşi onların kendi iç boşluklarını hatırlatacak bir nitelik taşıyorsa derin bir haset içinde kıvranırlar. Leman, insan bütün bunların hepsini birden farkına varamaz herhalde değil mi Yakup Bey? Yakup Bey, bunların birkaçının farkına varmak bile büyük başarıdır. Hatice teyze, haset bende de var. Timur, nasıl anladın teyze? Hatice teyze, ben içten içe biliyordum zaten ama Yakup Bey konuştuktan sonra şimdi daha iyi farkına vardım. Yakup Bey, bu tür anlayışlara ulaşmanızın büyük başarı olduğunu bir kere daha söylemek isterim. Hatice teyze, bunu söylemesi çok zor benim için ama ben Safiye Hanım'ı kıskandığım için sevmiyorum. Yakup Bey'i tanıtmak amacıyla açıkladı. Safiye Hanım aşağıdaki komşumuz Hikmet Bey'in karısı. Onların evliliği daha mutlu. Çocukları da bizimkinden daha neşeli. Şimdi sebebini daha iyi biliyorum. Ben de haset dolu bir kadın olarak zavallı Erol'umu dövüp durdum. Leman, Hatice teyzemin yanına gitti. Onun omzuna elini attı. Ah ulu tanrım, sana binlerce şükürler olsun. Artık Erol dayak yemeden çetinle oynayabilecek. Hatice teyze, çocuğumu bir daha onun için döversem elim kırılsın. Şimdi Leman'ın iç çocuk deyişini de anlıyorum. Benim iç çocuk ürkmüş, sağlıksız. Yakup Bey'in anlattığı ihtiyaçlar çocukken karşılanmamış, sürekli horlanmış, dayak yemişim. Bahtım bu deyip kaderime razı olmuşum. Safiye Hanım'ın iç çocuğu sağlıklı. Hikmet Bey karısına kötü muamele etmeye cesaret edemez. Benim kıskandığım bu aslında. Zavallı Erol'un benim hıncımın ceremesini çekiyordu. Yakup Bey, Hatice Hanım şu hamurdan ve yaptığınız kurabiyelerden yine getirin de bu güzel günü kutlayalım. Sonra Hatice teyzem daha rahat bir hava içinde kendi çocukluğunu anlatmaya başladı. Hiç görmediğim kadar sıcak ve yakındı. Bir ara Yakup Bey'e sen bile dedi. Utanıp yüzlerce kez özür dilemedi. Yakup Bey'i bir hafta sonra yine çaya davet etti. Yakup Bey, aşağıdaki komşum Safiye Hanım'ı da davet etsem sizce bir mahsuru var mı diye sordu. Yakup Bey, eğer sizce bir sakıncası yoksa bence sorun yok dedi. Leman ve ben sevinçle birbirimize baktık. 20. Bağlaşık kişilik. Leman ve ben Yakup Bey'i salı günü ziyaret ettik. Yakup Bey, bugün sizi bekliyordum dedi. Son toplantıdan sonra çok heyecanlandığımızı, Hatice teyzede gördüğümüz değişikliğin çocuklar için çok sağlıklı olduğunu, hem Erol'un hem Ayla'nın anneleriyle ilişkisinin şimdi daha yumuşak ve sevecen olduğunu gözlemlediğimizi söyledik. Yakup Bey, Allah iyi niyette gayret edenlerin, sebatla çalışanların yardımcısı olur dedi. Bu söz beni düşündürdü. Yakup Bey ile geçen perşembe günkü toplantıyla ilgili konuşmak istedik ama o buna pek yanaşmadı. Hatice Hanım son derece açık bir insan. Onun yanında rahatlıkla konuşabileceğimizi sanıyorum. Onunla ilgili etkileşimimizi onun yanında konuşmamız gerekir, arkasından değil diyerek geçen toplantıdan söz etmek istemediğini belirtti. Nusret Leman'a mektup yazmış. İstanbul'a gelerek Leman'la konuşmak istiyormuş. Leman mektubun içeriğinden pek söz etmedi. Yalnız Yakup Bey, Nusret İstanbul'a geldiğinde sizinle tanışmasını isterim. Sizinle tanışması için Nusret'i getirebilir miyim demekle yetindi. Yakup Bey bir süre gülümsedi, sessiz kaldı ve Leman Hanım, Nusret'le tanışıp tanışmama konusunda emin değilim. Bak Nusret, bu adam çok bilgili biri. Senin ne kadar işe yaramaz bir herif olduğunu sana söylesin gibi bir çerçeve içinde tanıştırılmak istemem diye kaygısını dile getirdi. Leman, hayır, o anlamda söylemek istemedim. Sadece sizinle tanışmasını istiyorum, o kadar dedi. Aralarında şu konuşma geçti. Yakup Bey, sizin amacınızın ne olduğunu biliyorum. Ama sizin Nusret Bey ile olan ilişkinizin türü, o çerçeve, beni tanıştırmak istemenize yeni anlamlar yükler. Nasıl yeni anlamlar yükler anlayamadım. Yakup Bey, ben Nusret Bey'in yerinde olsam niçin bu adamla tanıştırılıyorum sorusu aklıma gelir. Timur, Nusret Bey'in yerinde olsam aynı soru benim de aklıma gelir. Leman, gelsin ne olur? Timur, gelsin ne olur deyip orada kesemezsin. Leman, niçin soru aklına geliyorsa cevabını da verir. Yakup Bey bana dönerek, sizce niçin bu adamla tanıştırılıyorum sorusuna Nusret Bey nasıl bir cevap verir? Timur, Ben onun yerinde olsam şunlar aklıma gelir. Leman benimle sorunları olduğunu söyleyerek mutsuz bir şekilde ayrıldı. Şimdi kendisinin çok beğendiği, kendine yakın bulduğu bilge birini bana tanıştırmak istiyor. Bu kadar yakın olduklarına göre sorunlarımızı herhalde bu kişiye söylemiştir. Bu adam sen haklısın, Nusret haksız demiş ki Leman bu adama yakınlık ve hayranlık duyuyor. Eğer sen haksızsın, Nusret haklı deseydi beni tanıştırmak istemezdi. Bu durumda ben bu kişiyle tanışırsam adam bana nasihat etmeye başlayacak. Karına şöyle davran, böyle davran demeye başlayacak. Leman, sanırım haklısınız. Gerçekten böyle düşünür. Yakup Bey, böyle düşününce benim onunla tanışmamın hiçbir yararı olmaz. Timur, aksine zararı olur. Leman, evet daha savunucu olur. Yakup Bey, onun için ben sizin yerinizde olsam Yakup Bey'den bahsetmem, mutlaka tanışmanı istiyorum demem. Leman, ama sizinle tanışmasını gerçekten çok istiyorum. Yakup Bey, benimle tanışmak isteyenin ondan gelmesi gerekir, sizden deyin. Leman, benim bu konuda bir şey yapmamam gerekiyor öyle mi? Yakup Bey, yapacağınız en sağlıklı davranış, sizin kendi içinizde bulunduğunuz sürece onunla paylaşmanız, neler keşfettiniz, gözlemlediniz, nelerin farkına varmaya başladınız bunları söylemeniz. Timur, eğer Nusret ilgi duyuyorsa bunları paylaşması gerekir değil mi? Yakup Bey, evet doğrusu bu. Leman, yani bana hiç soru sormazsa bu konuda bir şey söylemem anlamsız öyle mi? Timur, ben öyle düşünüyorum. Yakup Bey, duruşundan bakışından onun ilgilendiğini sezerseniz konuşabilirsiniz tabii. Önemli olan sizin anlatacaklarınıza ilgi duyması. Aksi halde fayda yerine zarar getirir. Leman, ilgileneceğini sanıyorum. Yani şimdiye kadar İstanbul'da neler yaptım, kimleri gördüm onları bilmek ister. Yakup Bey, güzel siz de olduğu gibi anlatırsınız. Leman, sonra Yakup Bey. Konuşma gelişir ve Yakup Bey'i bağımsız bir kişi olarak görebileceği bir çerçeve gelişirse o zaman sence tanışmak ister misin diye sorabilirsiniz. Leman, evet anlıyorum. Timur, Nusret'in ne zaman geleceğini biliyor musun? Leman, bilmiyorum. Sanki 2-3 hafta sonra gelecekmiş gibi bir izlenim edindim mektubundan. Yakup Bey, Nusret Bey'le görüşme konusunu şimdiden tartışmaya bence gerek yok. Bakalım zaman içinde ilişkiniz nasıl gelişecek? İlişkinizin gelişmesine göre bir karara varırız. Timur, perşembe günü Hatice teyzemlere geliyor musunuz? Yakup Bey, evet geliyorum. Timur, o zaman sizden izin rica edelim Yakup Bey. Perşembe günü Hatice teyzemlerde buluşuruz. Yakup Bey, tamam perşembe günü görüşürüz. Perşembe günü beklenilen saatte Yakup Bey geldi. Hatice teyze çok heyecanlıydı. Kaygıdan çok yüzünde sevinç okunuyordu. Yakup Bey gelmeden biraz önce komşu Safiye Hanım geldi. Hatice teyze geçen hafta Yakup Bey ile görüştükten sonra Safiye Hanım'ı kendi başına ziyaret etti. Neler konuştuğunu söylemedi. Erol Safiye Hanım'ın oğluyla artık rahat rahat oynayabiliyor ve Hatice teyze bir şey söylemiyor. Hatta bir keresinde oğlum istiyorsan git Çetin'le oyna dediğini duydum. Erol yaşamından çok memnun. 7 yaşında annesi tarafından sevilen bir oğlan çocuğunun mutluluğunun tadını çıkarıyor. Onu böylesine mutlu görmek bana büyük haz veriyor. Önceleri Ayla ve Leman yalnız ikisi konuşurken şimdi Hatice teyzeyi de artık aralarına almaya başladılar. Hatice teyzeye ayrı bir canlılık geldi. Tabii hata yapmıyor değil. Ara sıra yine eskisi gibi oluyor ama bakıyorum bir süre sonra şöyle bir kendine bakıyor. Sanki 1-2 saniye bir şeyler düşünüyor ve çocuklara daha iyi davranmaya başlıyor. Sanki kendini yenilemeye çalışıyor. Bir yerde kendisini eğitmeye çabalıyor gibi. Bu arada bütün hafta perşembe günü için hazırlıklar yaptı. Yaptığı pasta ve kurabiyelere daha da bir özen gösterdi. Yakup Bey herkesin elini sıktı. Safiye Hanım'ın elini sıkarken tanışma fırsatı bulduğum için sevindim hanımefendi dedi. Safiye Hanım da Yakup Bey ile tanışmaktan çok memnun olduğunu söyledi. Hatice teyze Yakup Bey çok güzel adaçayım var. İsterseniz ondan verebilirim dedi. Yakup Bey adaçayını sevdiğini söyledi ve Hatice teyzeye teşekkür etti. Bir süre hoş sohbetten sonra Yakup Bey konuşmayı yönlendirdi. Yakup Bey, evet sanırım artık sohbetimizi yönlendirmenin vakti geldi. Safiye Hanım, Hatice Hanım geçen hafta nelerden söz ettiğimizi size sanırım aktarmıştır. İzin verirseniz kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. Geçen buluşmamızda gereksinmesi karşılanmayan çocukların sağlıksız gelişeceklerini söylemiştik. Hatice Hanım sık sık bize anne ya da baba bile bile çocuğuna kötülük yapar mı diye hatırlatmalarda bulundu. Ben kendisiyle hemfikirim. Ana baba çocuğuna bilerek kötülük yapmaz. Geçen hafta verdiğimiz örnekte olduğu gibi elma ağacının nelere gereksinmesi olduğunu bilmeyen kişi iyi elma ağacı yetiştiremez ve yetiştirdiği ağaçlar iyi elma vermez. Hatice teyze, geçen hafta sizinle konuşunca gözümden sanki bir perde kalktı. Hem oğlumun hem de kızımın bana nasıl ihtiyaçları var onu görebildim. Size bir şey daha söylemek istiyorum Yakup Bey. Yakup Bey, buyurun söyleyin Hatice Hanım. Hatice teyze, Beyazıt'ta sizinle ilk görüştüğümüzde Hatice Hanım, birisi sizin çocuklarınıza gizli gizli kötülük yapmaya kalksa buna müsaade eder misiniz diye sormuştunuz, hatırlıyor musunuz? Yakup Bey, evet hatırlıyorum. Hatice teyze, ben de size nasıl bir kötülük yapacakmışım diye sormuştum. O zaman sizin ciddi bir insan olmadığınızı, belki bunadığınızı düşünmüştüm. Halbuki geçen perşembe günkü toplantımızdan sonra zavallı çocuklarıma bilmeden zarar verenin kendim olduğunu öğrendim. Dedim ya, sanki gözümün önünden bir perde kalktı. Safiye Hanım, efendim, Hatice Hanım'la uzun komşuluğum vardır. Kendisini tanırım. Geçen perşembeden sonraki hali en güleç yüzlü hali. Hatice teyze, Leman ve bana dönerek, bak komşum da dikkat etmiş. Leman, yenge ben de farkındayım, Ayla da farkında. Hepimiz sendeki değişmeden çok mutluyuz. Timur, sanırım en mutlu olan kişilerden biri Erol oldu. Artık korkmadan doyasıya arkadaşı Çetin'le oynuyor. Safiye Hanım, Erol'un Çetin'le oynamasına izin verilmesine ben de çok sevindim. Hatice teyze, Allah razı olsun, Yakup Bey'in sayesinde oldu. Yakup Bey, Hatice Hanım, sizin cesaretle kendinizi açıp dürüstlükle olayları inceleyebilmenizin sonuçları bunlar. Siz içten içe benim söylediğim bilgileri hazır hale gelmişsiniz. Ben söyleyince bunların kıymetini hemen anladınız. Evet anladım. Yakup Bey, eğer siz hazır olmasaydınız ya da dürüst bir tutum içinde olmasaydınız, ben ne kadar konuşursam konuşayım ortaya bir değişiklik çıkmazdı. Gözden kaçmaması gereken bir nokta daha var. Yakup Bey burada bilerek bir süre sustu. Leman dayanamayıp sordu. Hangi nokta? Yakup Bey, Hatice Hanım şimdiye kadar yapa geldiği davranışlarını niçin değiştirmek istedi sorusunu sorduğum zaman bulduğum cevap sevgi oluyor. Timur, biraz açıklar mısınız bunu Yakup Bey? Yakup Bey, Hatice Hanım Ayla ve Erol'un daha sağlıklı yetişmesini niçin istiyor? Onları sevdiği için. Bu sevgi olmasa Hatice Hanım davranışını değiştirmek istemezdi. Bildiği düzen neyse aynen o düzeni sürdürürdü. Leman, Yakup Bey'in gözlemine katılıyorum. Hatice yengem Yakup Bey'le ilk olarak görüşmeye giderken oldukça çekingen ve kaygılıydı. Korkusuna yenilmedi. İlk toplantıda kendini tutamadı, ağladı, mahcup oldu. Buna rağmen Yakup Bey'i yine çağırmaktan ve onunla konuşmaktan geri durmadı. Niçin bütün bu kaygı verici durumlara kendini soktu? Çünkü Ayla ve Erol için daha iyi bir anne olacağını seziyordu. Erol'a ve Ayla'ya olan sevgisi onu bu yöne götürdü. Timur, peki örneğin siz Recep enişteyle konuşsaydınız? Leman, konuşamazdım, çekinirdim. Timur, biliyorum, şimdi farz edelim şeklinde konuşuyoruz. Leman, evet peki. Timur, Recep enişteyle konuşsaydınız, o da Yakup Bey'e gelmeyi kabul etmeseydi, bunun yorumu Recep eniştenin çocuklarını sevdiği anlamına mı geliyor? Hatice teyze, çocuğunu sevmeyen baba mı olur? Bizim bey de çocuklarını sever. Timur, en muhtemel açıklama Recep eniştenin iyi bir baba nasıl davranır anlayışının Yakup Bey'inkinden farklı olduğunda yatıyor. Yakup Bey, Recep Bey kendi babalık davranışından ne kadar eminse, emin olduğu derece başkasının bu konudaki görüşlerine kapalı olacaktır. Leman, o zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Kişinin değişmesi için hem istekli hem de değişmeye açık olması gerekir. Timur, ben buna katılıyorum. Hatice teyze, çocuğunu sevmeyen anne veya baba olur mu? Yakup Bey, bugün izninizle sağlıklı bir yetişme ortamı içinde büyümüş biriyle, sağlıksız bir aile ortamı içinde büyümüş iki insanın temel kişilik özelliklerini karşılaştıracağım. Bu karşılaştırmaya başlamadan önce bağlaşık kişilik diye bir terim kullanacağım. Önce onu açıklayalım. Leman, bağlaşık olunca sanki birbirlerine bağlı kişiler anlamı çıkıyor. Gerçekten anlamı bu. Safiye Hanım, ben pek anlamadım. Kişiler nasıl birbirlerine bağlı oluyorlar? Yakup Bey, sizin bağlaşık kişiliğiniz olsaydı psikolojik yönden sürekli başkasına bağlı olurdunuz. Bağlandığınız bu kişi anneniz, babanız ya da kocanız olabilirdi. Örneğin kocanıza bağlaşık olduğunuzu varsayalım. O her kararını size sorarak, siz her kararınızı ona sorarak almak zorunda hissederdiniz. En basiti, hangi yemeğin pişeceği konusunda dahi aranızda şöyle konuşmalar geçerdi. Bugün ne pişirmemi istersin? Sen söyle, ne pişirmek istersin? Sen ne istersen ben onu pişireceğim. Yok, sen ne istersen onu pişir. Ben senin pişirdiğin yemeği seveceğim. Ama senin ne istediğini bilmek isterim. Neyi istemememi istersin? Daha önemli konularda işin ne kadar karışacağını artık siz düşünün. Timur, hay Allah, bu tür ilişkide insan şaşkına döner. Ne düşündüğünü, ne hissettiğini bilemez hale gelir. Yakup Bey, evet gerçekten bağlaşık kişilik sahibi kişinin kafası karmakarışıktır. Yaşamdan kendisinin ne istediğini bilemez. Hatice teyze, sağlıklı olan hayattan ne istediğini bilir mi? Yakup Bey, evet bilir. İsterseniz bu iki tipi, yani sağlıklı kişilik sahibi kişi ile bağlaşık kişilik sahibi kişiyi karşılaştıralım. Hatice teyze, Önce müsaade edin, ben çayları bir tazeleyeyim. Hatice teyze herkesin çaylarını 2 dakikada tazeledi. Konuşmaya devam edebilmek için uçarcasına hareket ediyordu. Yakup Bey, sağlıklı kişi yapmacık hareketler yapmaz, her ortamda kendisi olarak hareket eder. Bağdaşık kişilik sahibinin davranışları sahte ve yapmacık olabilir. Çoğu kez maskelidir. Leman, Hatice teyze bu maske sözünü anladın mı? Hatice teyze, sen anlatıver Leman'cığım, bu herhalde benim bildiğim maske değil. Leman, bir insan kızgın olduğu halde karşıdakine gülümsüyorsa bu insan için gülme maskesi takmış denir. Timur, yani kişinin kendi düşünce ve duygusundan farklı bir görünüm yansıtması. Hatice teyze, yani olduğundan farklı gözükmek gibi mi? Yakup Bey, evet güzel söylediniz. Bağdaşık kişilik sahibi insan olduğu gibi görünmekten çekinir. Hatice teyze, olduğundan farklı görünen insana kim güvenir? Yakup Bey, bravo. Bağdaşık insanın en büyük sorunlarından biri budur. Ne o başkalarına güvenir ne de başkaları ona. Hatice teyze, yani herkes birbirine yapmacık davranır. Hatice teyze Yakup Bey ile konuşabildiğini, sorularını cevap verebildiğini anladıkça kendine daha güvenir, daha çok soru sorar oldu. Eski sıkılganlığı, ben ne bilirim hali yok olmaya başladı. Hele Yakup Bey, evet bravo gibi sözler söyledikçe iyice mutlu oluyor, gözleri parıldıyordu. Safiye Hanım, ne var ki insanlar birbirlerine sahte davrandıklarını bilirler. Hatice teyze, sahte olduklarını bilmeseler güvenleri sarsılmaz herhalde. Davranışlarının sahte olduğunu bildikleri için birbirlerine güven duyamıyorlar. Değil mi Yakup Bey? Yakup Bey, evet güvensizliğin temelinde bu yatıyor. Şimdi ben 2 kişilik özelliği söyleyeceğim. Siz hangi özelliğin sağlıklı kişiliği hangisinin bağlaşık insana ait olduğunu tahmin edin. Leman, ay ne güzel, heyecanlandım. Yakup Bey, bu insanlardan biri içinden geldiği gibi konuşur, hareket eder. Öbürü ise söyleyeceği her sözü, yapacağı her davranışı planlar. Hatice teyze, vallahi yanlış mı düşünüyorum bilmem ama bence sağlıklı kişi içinden geçen olduğu gibi söyler. Öbürü acaba şöyle mi desem yoksa böyle mi desem diye kıvranır durur. Safiye Hanım, ben içimden geçenleri olduğu gibi söylediğim için kendimi biraz suçlardım. Leman, Yakup Bey aklıma bir soru geliyor, sorabilir miyim? Tabii buyurun sorun. Leman, bizim dilimizde bir söz vardır. Doğrucu Davut gibi konuşma diye bizi öğütlerler. Yani içinden geçenleri olduğu gibi ortaya koyanları patavatsız, paldır küldürü bir hali var diye kınarlar. Burada kınayanlar mı sağlıksız yoksa kınanan mı? Timur, güzel bir soru. Yakup Bey, gerçekten güzel bir soru. Sağlıklı insan konuştuğu ortamın kiminle konuştuğunun farkındadır. Sağlıklı insan karşıdaki insanların duygularına saygılıdır. Bilerek onları kırmak istemez. Yani sağlıklı insan patavatsız, paldır küldür olamaz. Doğal olarak kendi düşünce ve duygularını söylerken ortamı, oradaki insanları bilerek böyle konuşur, susmasını da bilir. Leman, o zaman sağlıklı insanın bir özelliği de katı olmayıp duruma göre esneklik gösterebilmesidir diyebilir miyiz? Yakup Bey, evet sağlıklı insan gerçekten esnekliği olan biriyken bağlaşık insan her yerde ve her zaman takılmış plak gibi aynı şeyi söyler, aynı davranışı yapar. Hatice teyze, sevgi yönünden nasıldır? Yakup Bey, sağlıklı kişiliği olan kucağı açık, sevgi doludur. Bağlaşık kişi sırtı dönük, korku doludur. Hatice teyze, Yakup Bey bunlar niye böyle oluyor? Yakup Bey, herkesin içinde bir çocuk var demiştik. Hatice teyze, evet. Yakup Bey, sağlıksız ailede çocuğun temel gereksinmeleri karşılanmayınca. Hatice teyze, ha evet hatırladım. İç çocuğun utanca boğulması meselesi. Yani sağlıklı insanda iç çocuk gülüyor, o kişinin hayatının bir parçası. Çocuk dimdik hayatta, ben varım diyor. Öbüründe ise çocuk bir köşeye itilmiş, hüzünlü, yalnız bırakılmış. Yakup Bey, benden daha iyi söylediniz, gerçekten öyle. Hatice teyze, Allah Allah. Neler varmış öğrenecek? Keşke ben de okusaydım. Bunları öğrenmekten haz alıyorum. Leman, öğrendikçe Ayla ve Erol'a da faydalı oluyorsun. Hatice teyze, evelallah öyle bir analık yapacağım ki benim Erol'la Ayla'nın iç çocukları dimdik ayakta kalacaklar. Biz varız diyecekler. Burada Safiye Hanım'a bir şeyler söylemek istiyorum. İzin verirseniz Yakup Bey. Bu arada Hatice teyze biraz utanır bir tavırla Safiye Hanım'a döndü. Yakup Bey, buyurun Hatice Hanım.